Atatürk, modern Türkiye'nin kurucusu, Andrew Mango.
Ayrım 54.
Bundan sonra Çerkez Ethem kendi adamlarının yoğun olarak bulunduğu Batı cephesi kesiminde Yeşil Ordu'ya destek verdi. Hatta komutası altındaki Bolşevik taburu Yeşil Ordu'nun yeşil ve kırmızı sancağını taşıyordu. 14 Eylül'de Batı cephesinin komutanı Ali Fuat Cebesoy, Eskişehir'de yayınlanmaya başlayan Yeni Dünya adlı bir Bolşevik gazetesinin, dipnot, gazetenin tam adı Seyyare-i Dünyeni Dünya'ydı. Seyyare hareketli sözcü aynı zamanda Ethem'in Kuvva-i Seyyare'si, yani seyyar güçleri için de kullanıldığından başlığı Ethem ile gazete arasındaki bağlantıyı gösteriyordu. Belen, sayfa 232. Mustafa Kemal'in halk zümresinin başkanı olduğunu iddia ettiğini kendisine bildirdi. Dipnot, Goloğlu, cilt 3, sayfa 272. Mustafa Kemal'in 16 Eylül'de verdiği yanıt ustaca denge kurma tutumunun en geniş sınırını sergiliyordu. Dipnot, ATTB, sayfa 364-367. Bolşeviklerin vereceği her türlü yardım kabul edilecekti. Ama Azerbaycan yolunu açacak bir girişim olan Ermenilere saldırı konusunda onların onayı istenmeyecekti. Yoksul olan Bolşevikler Batı dünyası ile uzlaşma isteyebilirlerdi ve Türkiye ile dostluklarını ilan etmeleri de böyle bir uzlaşmayı elde edene dek hem Batı hem de İslam dünyasını etkilemek için kullandıkları bir araçtı. Aynı zamanda bu ülkeyi Rusya'ya bağlayabilmek için Türk toplumunu da altüst etmeye çalışıyorlardı. Bolşevikler de İngilizler de Türkiye'yi içten fethetmeye çabalıyorlardı. Mustafa Kemal bir yandan komünizmin açıkça lanetlenmesine özen gösterirken, savaş esirlerini takas etmeye vesile olan İngilizlerle de pek açığa çıkarmadan temasını sürdürüyordu. Batıdaki ve doğudaki kaynaşmalar bastırılınca zafer kazanmak için Yunanlıları herhangi bir savunma noktasına durdurmak yetecekti. Bu süre içinde sosyal reformlar yapmaktan kaçınmak gerekiyordu. Son derece açık ve sağduyulu öneriler içeren bir programdı. Ama dik kafalı meclise bunun açıklanması olanaksızdı. 1921 yılında Ankara'yı ziyaret eden milliyetçi yazar Yakup Kadri Karaosmanoğlu, mecliste Mustafa Kemal'in herkes tarafından sevilmediğini belirtmişti. En yaygın şikayet orduya komutanlık etmek yerine tüm zamanını politikaya harcıyor olmasıydı. Dipnot, Karaosmanoğlu, Vatan Yolunda, sayfa 107. Ama politikaya öncelik tanınması gerekliydi. Mustafa Kemal halk zümresinin yaygınlaşmasını önleyebilmek için 18 Eylül 1920'de kendi halkçılık programı taslağını meclise sundu. Türkiye halk hükümetinin görevlerini Büyük Millet Meclisi yerine getirmektedir. Sağ kanat milletvekillerinden Ali Şükrü Bey bunu Bolşeviklik özentisi olarak tanımladı. Dipnot, Goloğlu, cilt 3, sayfa 273. Ali Şükrü Bey Erzurum gibi bir sınır şehri olan Trabzon'u temsil ediyordu ve burada da milliyetçilik duygusuna ister kızıl ister beyaz olsun Rus korkusu karışmıştı. İttihat ve Terakki'nin kalelerinden sayılabilecek olan kentte Enver Paşa'ya sadakat hala güçlüydü. Meclis 14 Eylül'de alkol yasağı getiren yasayı onaylayarak İslamcı duygularını ifade etmiş oldu. Yine de bu yasa Mustafa Kemal'i rakı içmekten alıkoymadı. 17 Eylül'de Meclis Misak-ı Milli'ye aykırı olan Sovyet koşullarını resmen reddetti. Dipnot, tarihler için özerdim. Sayfa 47. Mustafa Kemal son derece güçlü bir manevra sergiledi. 18 Ekim'de dahiliye vekaleti milliyetçi liderlerin İsmet, Fevzi, Ali Fuat, Refet ve yakın sivil çevresinin büyük çoğunluğundan oluşan resmi Türkiye Komünist Fırkası'nı tescil etti. Ali Fuat'a Batı cephesi komutanı sevgili yoldaş diye başlayan bir telgrafla haber verildi. Mesajın en önemli noktası Yeşil Ordu'nun yeni partinin içinde yer aldığı ve resmi parti tarafından kendisine yazılı bir yetki belgesi ve fotoğraflı bir üye kartı verilmedikçe hiç kimsenin komünizm ya da bolşevizm adına hareket edemeyeceğiydi. Telgraf ayrıca Türkiye Komünist Fırkası'nın doğrudan doğruya 3. Enternasyonel'e bağlı olduğunu ileri sürüyordu. Dipnot, Aydemir, Tek Adam, cilt 2, sayfa 377. Aynı iddia Mustafa Kemal'in Çerkez Ethem'e gönderdiği mektupta da yer alıyordu. Mustafa Kemal ikisiyle birlikte Refet Beren'in de bu partiye üye olduğunu öne sürüyor ve partinin yayın organı olmasını istediği Yeni Dünya gazetesinin matbaasını Ankara'ya taşımasını istiyordu. Çerkez Ethem Anadolu'nun en modern tesisi olduğu ileri sürülen matbaayı partiye bağışladığını söyleyerek taşınmasına izin verdi. Dipnot, Çerkez Ethem Hatıralar, sayfa 110. Gazete Ankara'da birkaç ay yayınlandıktan sonra yazı işleri müdürü yargılandı ve sürgüne gönderildi. Dipnot, Ana Britannica, cilt 17, sayfa 195. Yeni Dünya Matbaası daha sonraları Mustafa Kemal'in yayıncısı milliyetçi gazeteci Yunus Nadi'nin Abalıoğlu İstanbul'dan getirdiği Yeni Gün adlı gazetesini basmak için kullanılacaktı. Yeni Gün kısa bir süre için Mustafa Kemal tarafından kurdurulan resmi Türkiye Komünist Fırkası'nın yayın organı oldu. Ana Britannica, cilt 1 sayfa 7. Matbaa tesisi Yunus Nadi'nin Yeni Gün gazetesine devredildi. Üçüncü Enternasyonal hiçbir zaman Ankara'da oluşturulan Türkiye Komünist Fırkası'nın üyeliğini kabul etmedi. Bolşevikliği ülke sınırları içinde tutma gayretlerinin yanı sıra Mustafa Kemal'in Trans-Kafkasya bölgesinde bağımsızca hareket edebilme yeteneği olduğu da açıkça sergilendi. 24 Ekim'de Kazım Karabekir'e Kars'ı Ermenilerden kurtarması için yetki verildi. Kaybedilecek zaman yoktu artık. 11 Ekim'de tam yetkili Sovyet temsilcisi Boris Legrand Ermeni hükümetiyle bir anlaşma müzakeresi yapmak için Erivan'a geldi. 28 Ekim'de imzaladığı anlaşma taslağında Kars yöresi Ermenistan'a ait olarak gösterilmişti. Dipnot Hovhannisyan, cilt 4 sayfa 219, 228 ve 229. Aynı gün Karabekir saldırıyı başlattı. Deli Halit komutasındaki 9. tümene 50 mil yürüyüp Kars'ın doğuyla irtibatını kesme emri verildi. Halit bu manevrayı gerçekleştirdi ama iki zırhlı Ermeni treni Kars ile Gümrü arasındaki demir yolunu kesme girişimini başarısızlığa uğrattı. Bu arada Kars tren istasyonu 12. Türk tümeni askerlerinin eline geçti. Kars kalesini almanın onurunu kazanmak isteyen Halit askerlerine şehre girme emri verdi. Rus savaşlarında Türklerin uzun kuşatmalara direndikleri Kars kalesi 30 Ekim'de yine Türklerin eline geçti. Dipnot Belen sayfa 249-251, Erikan sayfa 577-579. Kale o kadar büyüktü ki Ermeni generaller ve bakanlar Türk askerlerinin kendilerini bulup teslim almaları için yaklaşık 2 saat beklemek zorunda kaldılar. Dipnot Hovhannisyan, cilt 4 sayfa 259. Aralarında 3 generalin de bulunduğu 2000 Ermeni askeri esir alındı. Çoğu eski olan 676 topa el kondu. Türklerin kayıpları 9 ölü ve 47 yaralıyla sınırlıydı. Dipnot adı geçen eser, Erikan Ermenilerin Kars'taki kayıplarını 1000 ölü ve 1200 esir olarak gösteriyor. Ermeni ordusunun ciddi bir savaş gücü düzeyine gelecek zamanı bulamadığı açıkça görülüyordu. Ama Halit'in Kars'ı fethetme onurunu 12. tümene bırakmama inadı yüzünden Ermeni askerlerinin büyük çoğunluğu kuzeydoğudaki Gümrü'ye doğru kaçma fırsatı yakaladı. Ermenilerin soluklanmaları kısa sürdü. 6 Kasım'da Karabekir'in birlikleri Kars yöresinin doğu sınırını oluşturan Arpaçay Irmağı'na ulaştı. 2 gün önce Ermeniler ateşkes istemişlerdi. 7 Kasım'da Karabekir'in ileri sürdüğü koşulları Arpaçay Irmağı'nın batısındaki bölgeyi tümüyle boşaltmak ve askerlerini 10 mil kadar doğuya çekerek Gümrü kasabasını savunmasız bırakmak kabul ettiler. Ne var ki 2 gün sonra Karabekir Ankara'dan aldığı talimat doğrultusunda daha sert koşullar öne sürdü. Ermeniler silahlarını teslim edecek ve biraz daha doğuya çekileceklerdi. Erivan'daki Ermeni hükümeti bu koşulu reddedince Türk ordusu ilerlemeyi sürdürdü ve Ağrı Dağı'nın kuzeyindeki Iğdır'ın verimli topraklarını ele geçirdi. Gerçi Ağrı Dağı yani Ararat Ermeni Cumhuriyeti'nin armasında yer almaya devam etti ama mülkiyeti Türklere geçmiş oldu. Sonunda 18 Kasım'da Ermeniler Türklerin bütün koşullarını kabul ettiler. 2 Aralık'ta imzalanan Gümrü Anlaşması ile ateşkes onaylandı ve günümüzde Türkiye ile Ermenistan arasındaki sınır çizilmiş oldu. Dipnot adı geçen eser sayfa 268-291, 394-398. Anlaşmanın tam metni İsmail Soysal sayfa 19-23, 2 Aralık 1920 tarihini taşıyor. Hovhannisyan anlaşmanın 3 Aralık sabahı saat 2'de imzalandığını söylüyor. Bu Büyük Millet Meclisi hükümetinin imzaladığı ilk anlaşma olarak Türklerin bir zaferine işaret ediyordu. Trajikomik bir rastlantıyla Ermenilerin teslim olmasından 4 gün sonra Başkan Woodrow Wilson 22 Kasım'da Sevr Anlaşması ile kendisine bırakılan hakemlik görevi uyarınca Ermenistan'ın batı sınırı konusunda kararını bildirdi. Buna göre Karadeniz kıyısına Trabzon limanı da dahil olmak üzere belirli bir bölge ve iç taraflarda ise Erzurum, Van ve Bitlis Ermenistan'a bırakılacaktı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı daimi müsteşarı Sir Eyre Crowe bu tasarıya Wilson'un hayal şatosu adını taktı. Yaratacağı utancı önlemek için Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın bağış belgesi yayınlanmadı. Dipnot Hovhannisyan, cilt 4 sayfa 40-44. Mustafa Kemal 1926 yılında zavallı Wilson, anlamadı ki süngü, kuvvet, şeref ve onurun savunamayacağı sınırlar başka hiçbir ilke ile sağlanamaz diyecekti. Dipnot Hakimiyette 14 Mart 12 Nisan 1926 arasında yayınlanan anılardan Erikan sayfa 244 alıntı yapıyor. Milliyetçi Ermeniler Gümrü Anlaşması'nı onaylamadılar. Anlaşmanın imzalandığı gün Ermenistan'ın Sovyet Sosyalist Cumhuriyetlerinden biri olduğu ilan edildi. Sovyetler kendi temsilcileri Legrand'ın Ermenistan'ın milliyetçi hükümetiyle daha önce yaptığı anlaşmayı imzalamadılar. Bundan sonra Kızıl Ordu Azerbaycan'dan ayrılıp Ermenistan'dan geriye kalmış olan topraklara girdi ve 6 Aralık'ta Erivan'a ulaştı. Dipnot Hovan İsyan Cilt 4 sayfa 235-387-398. Kemalistler böylelikle Rus Bolşevikleriyle doğrudan kara teması kurma olanağına kavuştular. Büyük bir zafer kazanmış olan Kazım Karabekir artık kendisine Doğu'nun Fatihi adını verebilirdi. 31 Ekim 1920 tarihinde o tüm generalliğe terfi ederken Mustafa Kemal hala emekli Tuğ General rütbesini taşıyordu. Karabekir itibar açısından Mustafa Kemal'e rakip olabilecek tek milliyetçi komutandı ama bu durumunu siyasette kullanmak konusunda ağırdan alıyordu. 1923 tarihinde bu makam kaldırılıncaya kadar Doğu Cephesi komutanı olarak kaldı. Birliklerinin bir kısmı batıya kaydırıldı. Deli Halit İstanbul'daki itilaf güçlerine karşı duran İzmit Cephesi'nin komutanlığına getirildi ve 1922'de rütbesi Tuğ Generalliğe yükseltildi. Karabekir yer değişikliği isteminde bulunmayınca Mustafa Kemal de önermedi. Görevini tamamlamış sayılırdı. Kazım Karabekir doğu sınırını güvence altına aldıktan sonra güneydeki durum da düzeldi. Kilikya ve yukarı Mezopotamya'da çarpışan Türk çeteleri düzenli ordu komutanlarının emri altına girmişler, Mustafa Kemal'in emirlerini uyguluyorlardı. Mustafa Kemal Suriye tartışmasız bir biçimde kendilerine bırakıldığı takdirde Fransızların Kilikya'nın büyük bir bölümünden çekilmeye hazır olduğunu biliyordu. Ama onları konferans masasına oturtup kabul edilebilir bir arazi anlaşmasını imzalatabilmek için baskının biraz da arttırılarak sürdürülmesi gerekiyordu. Maraş ve Urfa'dan çekilen Fransızlar hala Çukurova'dan çıkmak istemiyorlardı. Türk milliyetçilerinin ilk görevi onları Çukurova yöresinin kuzey sınırını oluşturan Toros dağlarından güneye indirmek olacaktı. 1920 Mayıs'ında Pozantı tren istasyonunu tutan Fransız birliğinin diğerleriyle bağlantısı kesildi. Küçük Pozantı kasabası Büyük İskender'den 3. Haçlı Seferi'nde Silifke yakınında Göksu'yu geçerken boğulan Roma Cermen İmparatoru 1. Friedrich'e yani Barbarossa'ya kadar fete çıkanların tümünün kullandığı Gülek Boğazı'nın kuzeyinde yer alıyor. Fransızların Pozantı'yı elde tutmak için yaptıkları iki girişim de sonuçsuz kalınca yaklaşık 500 askerlik garnizon kasabayı terk edip dağlardan güneye inmeye çalıştı. 28 Mayıs'ta 40 Türk çetecisi Fransızları pusuya düşürdü ve komutan binbaşı Mesnil teslim oldu. Üstleri kendisine 15 bin çetecinin yörede faaliyet gösterdiğini bildirmişti. Gerçekte ise karşısında yalnızca ellerinde tabanca ve tüfekleriyle küçücük bir köylü grubu vardı. Dipnot Arıkoğlu'nun aktardığı görgü tanığının raporu sayfa 118-123, efsanelere göre Fransızlar tarafından rehber olarak kullanılan ve pusuya düşmelerini sağlayan Hatice ve Kumcu Veli adlı köylülerden söz etmiyor. Aybars, sayfa 257. 500'den fazla Fransız askerinin 2 dağ topu, 13 makineli tüfek ve 800'den fazla tüfekle ele geçirilmesinin ardından 20 günlük ateşkes sırasında Fransızlar Pozantı ve yakın çevresinden çekilmeyi kabul ettiler. Ateşkesin yapılması meclise eleştirildi. Aynı zamanda Ruslar ve Suriye'deki Fransızlara karşı direnmeye çabalayan Haşimi Kralı Faysal da endişeleniyordu. Dipnot, Tansel, Cilt 3 sayfa 197, Not 8. Sivas Kongresi'nin Arapları tümüyle yalnız bırakmak kararına aykırı olduğu için Araplarla işbirliği yapmak fikri Kazım Karabekir'i rahatsız ediyordu. Mustafa Kemal yanıt olarak amacının ülkenin düşmanlarını Türkiye'nin sınırları dışında bağımsızlıkları için savaşan uluslarla ilgilenmeyi iterek onları meşgul tutmaktan emin olmak istediğini belirtmişti. Türkiye sesini çıkarmamak yerine her fırsatta Suriye ve Irak'ta güçlü bir etkiye sahip olmaktan hoşnut olduğunu açıklamakla siyasi açıdan avantajlı duruma geçecekti. Türkçe-Arapça konuşulan yörelerin sınırında daha önceleri Türk milliyetçileriyle Arap kabileleri arasında işbirliği yapılmıştı. Şimdi ise Mustafa Kemal Fransızlarla yalnız başına bir anlaşma yapmaya hazır olduğunu gösteriyordu. Çok uzun zamanlar İngilizlerle ayrı ilişki kuran Arap milliyetçileri artık başlarının çaresine bakabilirlerdi. Bu ateşkes Mustafa Kemal'in kurduğu hükümetin itilaf devletleri tarafından geçerli bir muhatap olarak tanınması amacına katkıda bulundu. Ama Fransızlar henüz Türk milliyetçilerinin koşullarını kabul etmeye hazır değildiler. Karadeniz kıyısındaki Ereğli'de Fransa'nın sahip olduğu kömür madenlerini ve Zonguldak kömür limanını korumak için Fransız askerleri konuşlandırılınca Mustafa Kemal ateşkesi tanımadığını bildirdi. Dipnot, Nutuk, sayfa 304. Ağustos'un 5'inde gerilla faaliyetlerini koordine etmek için Fevzi Paşa ile birlikte Pozantı'ya gitti. Çete hareketleri şimdi Sevr Anlaşması ile Fransa'nın mandasına verilmiş olan Çukurova'nın doğusuna kaymıştı. 15-16 Ekim'de düzensiz Türk birlikleri Toros Dağları'ndaki Ermeni Kalesi Haçin'e, şimdi Saimbeyli, saldırdılar. Fransızlar güneyde daha başarılı oldular. Fransızların 15 bin askerinin 10 ay süren kuşatmasına direnmiş olan Antep, 9 Şubat 1921'de ulusal güçlere teslim oldu. Meclis kente Gazi ünvanını verdi ve adı günümüzde kullanıldığı biçimde Gazi Antep olarak değiştirildi. Dipnot, Aybars, sayfa 258-259. Antep'in teslim olma tarihi için bakınız Özerdim, sayfa 52. 1980'li yıllarda Fransızlara 1920'de direniş göstermiş olan iki şehir daha aynı biçimde onurlandırıldı. Maraş'ın adı Kahramanmaraş, Urfa'nın adı ise Şanlıurfa olarak değiştirildi. Bu gecikmeli onurlandırma Marsilya'da Ermeni soykırım anıtının açılmasından sonra geldi. Antep Savaşı Güney Cephesi'nde yaşanan sonuncu önemli çarpışmaydı. Fransızlar artık Türkiye'nin Batı Cephesi'ndeki gelişmeleri bekliyorlardı. Yapılacak anlaşmanın koşulları Türk milliyetçilerinin Yunanlılara direnme durumuna göre düzenlenecekti.
Ayrım sonu.